Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Biz tabii farklı konulardan bahsederken, İstanbul'u farklı açılardan görmeye çalışırken aslında bir noktayı gözden uzak tutuyoruz galiba. Biz genel Osmanlı coğrafyasında rafine bir kültürün izlerini arıyoruz İstanbul'da, ama İstanbul'da yine belki biraz değişmiş, biraz farklılaşmış olsa da Osmanlı kültürünün merkezi, Türk kültürünün merkezi. Ve bizim şimdilerde başka yerlerde biraz farklılaşmış olmakla birlikte kendimize yakın bulduklarımızın da merkezi.
Evet,
buradan yani yayılmış.
Hem İslam dünyasının mühim merkezlerinden birisi, İslam kültürünün temsilcisi olmak iddiasında olan birkaç büyük şehirden birisidir İstanbul. Hem dediğiniz gibi Türk kültürünün en yoğun yaşandığı yerdir rafine bir şekilde. Hem Osmanlı gelenekleri, görenekleri, adetleri, tarihi, her şeyi bize İstanbul'dan yansıyor. Yani İstanbul'da olan biten bize Osmanlı tarihini veriyor. Çünkü merkez her zaman, büyük imparatorluklarda merkez her zaman diğer şehirlerin, diğer ülkenin, imparatorluk topraklarının aynasıdır, özüdür. Merkez anlaşıldığı zaman, tanındığı zaman o imparatorluk topraklarının tamamı hemen hemen tanınmış sayılabilir.
Biz yine aynı kültürün izlerini İstanbul'dan mı dünyaya ulaştırmışız? Yani İstanbul'a gelip İstanbul'u gören, gezen birisi genel anlamda Osmanlı coğrafyasıyla ilgili bilgi sahibi olabilmiş mi?
Tabii, yani bundan çok asırlar önce elbette ki bilgi alışverişinin, haberleşmenin şimdiki gibi yaygın ve etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Ama yine insanlar ve cemiyetler arasında mühim etkileşmeler var. Birlikte yaşama geleneği deniyor buna. Şimdi Osmanlı, İstanbul Osmanlı Devleti'nin merkezidir. Devlet adamı yetiştiren bir yerdir. Ulema-i Rusum denilen kadı, müftü, müderris gibi ilim adamlarının yetiştiği, en azından resmi görev alan ilim adamlarının yetiştiği yerdir. Yani İstanbul'daki üniversitelerden çıkmamış olan ilim adamları kadı, müderris, müftü olamazlar. Küçük görevler yaparlar ama büyük görevlere gelemezler. Onun için mutlaka İstanbul'da Fatih Medresesi'nden, Süleymaniye Medresesi'nden geçmesi lazımdır. Bu bakımdan İstanbul dendiği zaman Anadolu'nun, Rumeli'nin, hatta Arap ülkelerinin çeşitli bölgelerinden gelen insanların yaşadığı bir yer, belli bir maksat için bile olsa burada yetiştiği bir yer. İlim adamları burada yetişiyor. Devlet adamları burada yetişiyor. Hatta hassa ordusu diyelim, burada yetişiyor. Hassa ordusunun kumandanları bile burada yetişiyor. Özür dilerim, eyalet ordusunun kumandanları bile burada yetişiyor. Dolayısıyla Osmanlı yönetiminin çeşitli unsurları, vali, sancakbeyi, kadı, müftü, müderris, tımarlı sipahi, zahmet sahibi, çavuşbaşı, kapıcıbaşı ilahir, yani taşrada ve merkezde hepsi İstanbul'dan geçiyor. Dolayısıyla götürdükleri yere de, gittikleri yere de götürdükleri İstanbul'da edindikleri Osmanlı kültürüdür. Burada bir maşeri vicdan, bir ortak vicdan teşekkül ediyor. Yani Erzurum'daki vali ile Manastır'daki mutasarrıf aynı kültürde yetişmiş kimselerdir. Aynı kültürü almış kimselerdir. Irkları farklı bile olsa.
Peki bu yazılı mıdır? Yani bir vali bir yere giderken nelere uyacağını bilerek mi gider, yoksa eğitim aldığı kurallara mı bağlı kalır?
Tabii eğitim aldığı müessese, ki bu klasik dönem için Enderun'dur. Tanzimat sonrası için mezun olduğu okullardır, mektebi mülkiyedir. Alaydan yetişmişse bulunduğu kurumdur, müessesedir. Burada tecrübeyle ve nazari olarak bir takım dersler alır. Bu derslerde kendisine insanlara nasıl davranması gerektiği, çeşitli hadiseler karşısında nasıl reaksiyon vermesi gerektiği, problemleri nasıl çözmesi gerektiği öğretilir. Bunlar hem nazari olarak öğretilir, hem de bulunduğu yer onun aynı zamanda bir staj yeri olduğu için, yani saraydaki Enderun veya mektep, ordu, kumandanlığı, karargah, onun için aynı, veya medrese veya kazasker divanı, onun için aynı zamanda bir staj yeri olduğu için kendinden daha kıdemli olanların bu hususlarda nasıl hareket ettiğini müşahede eder. Şark kültürü nazari anlatma kadar, yani takrir kadar, tecrübe üzerine de kuruludur. İnsanlar gördükleri, şahit olduklarıyla yetişirler. Bu çok mühim bir husustur. Kadınlar için de, erkekler için de en mühim yetişme tarzı görerek öğrenmedir. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden en takdir demiş eskiler. Yani görünüşle anlatma, hal ile anlatma, dil ile anlatmaktan çok daha tesirlidir. Bu valisi, kadısı, müderrisi, çavuşu hep yetiştiği yerde kendinden öncekilerin, kendinden kıdemlilerin, mesafe almış olanlarının hal ve hareketlerini takip ederek tecrübe kazanır. Ve bu tecrübeyle hayatına yön verir. Gittiği yerde, çok uzak mesafeler bile olsa, gittikleri yerde aynı kültürü yayarlar. Bu Osmanlı kültürünün yayılmasının birinci yoludur. Hı hı. Ki demişler ki, çok meşhurdur Osmanlı kültürü, Osmanlı ahlakı, Osmanlı terbiyesi saraydan İstanbul'a yayılır. Hatta saraydan Beşiktaş diyelim, Tanzimat sonrası için Beşiktaş'a, oradan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Osmanlı ülkesine, oradan da dünyaya yayılırdı deniyor. Hatta sarayda terbiye olmayan insan hiçbir yerde terbiye kabul etmez deniyor. İşte bu, bunun birinci ayağı budur. Sarayda, saray çevresindeki devlet dairelerinde yetişmiş olan memurlar üst düzey seviyelere geldikleri zaman gittikleri yerde Osmanlı kültürünü temsil ederler. Bir Osmanlı memurunun, bir Osmanlı valisinin, bir Osmanlı mektupçusunun evi, onun oturması, kalkması, giyinmesi, konuşması, hanımlarıyla çocukları olan muameleleri, hanımlarının çocuklarının giyimi, kuşamı, konuşması, yedikleri yemekler, yeme tarzları, konuşması, aksırana teşmit etmesi, bir felaket duyduğu zaman taziye vermesi, reaksiyon göstermesi, bunların hepsi müşterek bir kültür. İstanbul'da aldığı kültürdür. Orada bunlar İstanbul kültürünün bir numunesidir.
Peki bunda kendi kişiliğinin etkisi ne kadardır?
Elbette ki çoktur. İnsanın karakterinin %30'u genlerle gelen bir kısmı teşkil eder. %70 ise çevreden kazandıklarıdır. Evet, çevreden kazandıkları fazladır ama gelip geçicidir. Tesiri daha azdır. Başka bir çevreye girdiği zaman insanın karakteri değişebilir. Ama genlerle gelen o %30 azdır ama kısım olarak daha koyudur. Değişmesi fevkalade zordur. Dolayısıyla sarayda, medreselerde veya başka devlet dairelerinde Osmanlı bürokratı olmak üzere yetiştirilen kimselerin elbette ki genetik yapısının sağlam olmasına da baştan dikkat ediliyor. Edilebildiği kadar bir takım zeka testleriyle, ilmi kıyafet sahibi denilen, yani görünüşüne göre insanın karakterini tayin etmeye çalışan bir ilim vardı. Eskiden buna ilmi kıyafet deniyor. Şimdi de var bu. Bunlarla tespit edilmeye çalışılıyor. Ailesi tahkik ediliyor. Ama burada ufak tefek sapmalar mutlaka oluyor, yanılma payları. Dolayısıyla alınırken böyle ihtimam gösterilmesi, yetiştirirken de ihtimam gösterildiği için
en az hata
veriliyor. Ama elbette ki bir Akdenizli ile bir Kafkasyalı'nın mizacı çok farklıdır. Ne olursa olsun, menfi manada değil.
Çünkü onların geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Akdenizli ile Kafkasyalı, yani bir dağlık yerde yaşayan farklıdır. Bir Arnavut'la bir Pomağan bile karakteri çok farklı, birbirine çok yakın olduğu halde. Dolayısıyla bu alınanların elbette ki, bu yetiştirilen memurların elbette ki karakterleri farklıdır. Bu farklılıklar onun faaliyetlerine de tesir eder, davranışlarına da tesir eder. Yani Osmanlı kültürüne kendi anlayışıyla bir varyasyon getirir, bir çeşitlilik getirir.
Bizim galiba Osmanlı kültürünü anlamakta zorluk çektiğimiz noktalardan biri bu. Çok kritik noktaları kendi kanlarından olmayan, belki de anne babasıyla ilgili çok fazla bilgi bile edinemeyecekleri kişilerden seçmişler. Evet. Onlara çok iyi bir eğitim vermişler. Evet, kabul ediliyor, eğitim çok önemli. Ama gene de nasıl bir yükleme yapıldıysa onlara, nasıl bir bilinç, bir üst bilinç oluşturulduysa, onlara kendi mühürlerini teslim edecek kadar güvenmişler.
Evet, üst bilinci teşkil etmenin yolu kompleksizlikten geçer. Osmanlı bir din devletidir. İslamiyet'in hakim olduğu bir devlettir. Dikkat çekerim buna. İkincisi, Türk kültürünün hakim olduğu bir devlettir. Hanedan Türktür ve Türk olduğunu deklare etmektedir. İkincisi, Türkçe resmi dildir. Buna rağmen Osmanlı Devleti'nde başka dinlerden ve başka ırklardan olanlara karşı bir kompleks duyulmamıştır. Bu pozitif veya negatif de olabilir. Yani bir aşağılık kompleksi duyulmadığı gibi
üstten de bakılmış,
düşünülmemiştir, görülmemiştir. Böyle olunca üst bilincin teşekkülü kolaylaşıyor. Bunların yanında hizmete giren bir Hırvat, bir Arnavut, bir Çerkez asıllı çocuk bu kompleksizliği görünce, bu üst bilince bir hayranlık duyarak Türk İslam kültürünü benimsiyor. Kendisine empoze edilmiyor. Çok dikkate değerdir. Roma'da da buna benzer bir usul vardı ama Roma'da böyle bir kültür şeysi yoktu. Yani İllyriyalı bir general İllyriyalı özellikleri gösterirdi. Romalı özelliği göstermezdi.
Ve bunu beklenmezdi bu kendisine.
Herkes bilirdi, ona da İllyriyalı derlerdi. Hatta çoğunun adı da İllyrianus mesela diye geçer. Osmanlı'da artık bu alınan çocuklar, yetiştirilen çocuklar Osmanlı'dır. Hırvat, Arnavut, Çerkez değildir. O kültürden sıyrılmıştır.
O milliyetçilik kısmı mı tamamen törpüleniyor? Yani o sen başka bir millete ait değilsin, sen artık Osmanlısın efendim, mı deniliyor?
Zaten o zamanlarda böyle benim milletim üstündür, seninkine hayat hakkı yok, böyle bir cereyan telakki zaten insanlarda yok. Milliyetçilik cereyanının şimdiki, hatta böyle şovenist boyalarla boyanmış şimdiki halinin ortaya çıkışı çok yakın bir geçmişe tarihleniyor. En fazla 200 yıla gidiyor. Ki bunun böyle cafcaflanması son 50-100 senelik bir hadise. O zamanlar zaten böyle bir şey insanların aklına gelmiyor. Yani ırkıyla iftihar edip diğerini veya ırkının kimliğini taşımakta ısrar etmek. Yani ben Hırvatım, asla bunu değiştiremezsiniz. Hırvatça konuşurum, başka dil konuşmam. Her yerde Hırvat oldum. Böyle bir dertleri yok onların. Üst tarafın da bu adamın Hırvat olduğunu deklare ettirmesinde bir problem aradığı yok. Müslümanlığını yerine getir, Türkçeyi konuş, sana verilen işi iyi yap. Bunu bekliyor.
Beklenti bu.
Bu. Böyle olunca da bu bilincin kabullenmesi kolay oluyor. İkincisi, Müslüman Türk kültürü bir üst kültürdür. Dünyanın her yerinde üst kültürler alt kültürlere galebe çalar. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani alt kültür mensubu birisi, üst kültür mensubu birisinin yaşadığı yere girdiği zaman ister istemez bir müddet sonra o üst kültürü benimser.
Yani çoğunluk olmak
ve medeniyette de böyledir. Çoğunlukta da öyledir. Kültürün baskınlığıyla da ilgilidir. Yani bir göçebe kültürüyle bir şehirli kültürü birbirinin aynısı değildir. Ondan dolayı bir asimilasyon söz konusu olur. Bugün Avrupa ülkelerinde de öyledir. Yani İngiliz kültürü üst kültür olduğu için dünyanın her tarafından İngiltere'ye gelenler Çekoslovakya'sından Hindistan'ına kadar bir müddet sonra İngilizceyi öğreniyor.
Beşçeye alışmaya başlıyor.
Ve İngiliz olduğunu, yani bunu kompleksiz bir şekilde de söylüyor. Fantazi olarak benim dedelerim Çekoslovakya'dan gelmiştir diyor ama bu kadar. Yani Çek milliyetçiliği falan yapmıyor yani.
Hı hı.
Bu bir üst kültürün kaçınılmaz. Osmanlı'da da böyledir. Müslüman Türk kültürü üst kültürdür. Diğer bütün Osmanlı ulusları, Araplar dahil, bu kültüre bir hayranlıkla bakmaktadır. Kendisini bu kültürde göstermeye istemektedir. Bunun için bir baskı söz konusu olmadığı halde, zaten olsaydı yapmazlardı.
Hı hı.
İkincisi, bunlar tabii ki bulundukları halkın en seçkin çocuklarıdır. İnsanın karakteri seçkin olunca bir takım sapkınlıklara da daha az meyilli olur.
Hı hı.
Yani şövenizm bir sapkınlıktır. Dolayısıyla kaliteli bir çocuk zekasıyla, ruh dünyasıyla böyle şeyleri mesele yapmanın gereksiz olduğunu zaten bilmektedir. Bulunduğu toplumda başarılı olmak istemektedir. Üçüncüsünü bir azınlık psikolojisi olarak izah etmek mümkün. Bulunduğu toplulukta başarılı olmak, kendini göstermek. Nasıl bugün mesela Türkiye'de Çerkezlerin çok kültürlü, entelektüel olması gibi, Yahudilerin dünya üzerinde finans, medya ve bilim sahasında ileri olması azınlık psikolojisiyle izah ediliyor. Bulunduğu cemiyette azınlık olduğu için kendisini göstermek, varlık göstermek için daha çok gayret ediyor.
Osmanlı'da da böyleydi.
Böyle.
Her azınlık grubunun daha iyi olduğu
tabii.
Ve onlara teslim edilmiş işler
tabii
vardı.
Onlara teslim edilmiş işler var. Gerek gayrimüslimler için böyle, yani finans, esnaflık, ziraatın, bankerliğin Ermeni ve Rumlara ve Yahudilere teslim edildiğini biliyoruz. Bundan da bir kompleks duymamış. Bunlar da bu işi iyi yapmışlar. Yani aynı şeyi devlet adamlarında da görüyoruz ama devlet adamlarında bulunduğu kompartımanda vermiyor o işi. Osmanlı Türk kompartımanına geçerse veriyor. Çünkü bu artık kritik bir iştir. Milli güvenlik söz konusudur. Yani ben Hırvat olarak kalayım ama vezir olayım. Bu mümkün değil. Zaten buna İslam amme hukuku da müsait değildir. Gayrimüslimlerin Müslümanların üzerinde karar alma mekanizmasında bulunmaları caiz değildir. Devlet görevleri alabilirler, memuriyetler. Ama böyle bir
karar mekanizmasında
bulunamazlar.
Peki nasıl bir hukukla yönetilmiş Osmanlı coğrafyası? Çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Farklı milletlerden bahsediyoruz ve Osmanlı fethettiği yerlerdeki iç dinamiklere karışmadan bir üst yönetim oluşturmaya çalışmış. Bu her fethedilen yerde farklı kuralların uygulandığı anlamına mı gelir?
Şimdi bu bir imparatorluk geleneğidir. İmparatorluklar fethettikleri yerdeki halkın yaşantısına dokunmadığı gibi bazen mahalli idarecilere de dokunmaz. Bu mahalli idarecileri yerinde bırakır merkeze bağlı olarak. Zaten imparatorluk bu demektir. Çeşitli devletlerin kendisine bağlı olduğu devleti imparatorluk denir. Eğer böyle devletler yoksa zaten ona imparatorluk denmez. Onun için Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren imparatorluktur. Ondan önce Osmanlı Devleti'dir. Valka Devlet İmparatorluk belki onun Arapçası olarak kabul edilebilir ama teknik olarak böyle bir ayrım yapılıyor. Var. İmparatorluk denmiyor Fatih'ten önce.
Zaten o dönemden sonra en geniş sınırlar da 64 devlet. Şu anda eğer yaşıyor olsaydı, devam ediyor olsaydı ya da aynı sınırlar içinde bulunuyor olsaydık 64 ayrı devletin tek çatı altında toplandığı bir yönetimden bahsediyor olacaktık.
Ve de Osmanlı Devleti'nin sınırlarının en geniş olduğu yıllarda Osmanlı Devleti'ne bağlı olan devletler var. Romanya'da iki tane devlet var. Eflak ve Boğdan. Erdel var, bugünkü Macaristan'ın doğusu. Ukrayna, Kırım Hanlığı, Polonya, Raguza, Dubrovenedik yani bugünkü Yugoslavya'da. Bir ara Sırbistan Krallığı, sonra fethedilmiştir. Karadağ Viladikalı, Karadağ Devleti.
Yani kendi rızasıyla bizim
tabii. Bir ara Bulgaristan, Bulgaristan Çarlığı, sonra vilayet olmuştur. Mora Despotluğu bir ara Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Nakşa Dukalığı, efendim bunların hepsi müstakil birer devlet idi. Osmanlı Devleti'ne. Bir ara Gürcistan'daki birkaç prenslik Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Hicaz ayrı bir idaresi var. Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Hatta bir ara Afrika'daki Borno Sultanlığı, Fas Sultanlığı, Endonezya'daki Aceh Sultanlığı, Doğu Türkistan'daki Kaşgar Sultanlığı. Bunlar hatta bir ara Hindistan'daki Tulukşahlar Devleti Osmanlı Devleti'ne metbu tanımıştır. Oraya bağlanmıştır. Padişah adına hutbe okumuş, para kesilmiştir.
Yani dış işlerde Osmanlı Devleti'ne bağlı.
Tanıyor. Evet, müttefik, vergi ödüyor ona. Asker istediği zaman asker veriyor. Osmanlı Devleti'nin savaşta olduğu kimselerle ilişkilerini kesiyor. Gerekirse savaşa bir fiil katılıyor. Osmanlı Devleti ile doğrudan ticaret yapıyor. Bunun için ayrı şartlar aramıyor. Osmanlı vatandaşları buraya rahatça girip çıkabiliyor. Yani bu bir imparatorluk siyasetidir. Ama bunların hepsi aynı statüde değil bu devletlerin. Kimisi daha gevşek bağlarla bağlı. Coğrafi sebeplerle. Kimisi daha sıkı bağlarla bağlı. Hicaz eyaleti gibi. Bunları tanımış. Doğu Anadolu'da mesela 20'den fazla Kürt beyi vardı. Bunlar müstakil idareleri vardır. Bulundukları şehirlerde, Bitlis'te, Cizre'de, şurada burada. Ama merkezde Osmanlı Devleti, padişahını metbu tanırlar. Böyle bir düzen var. Şimdi Osmanlı Devleti bir İslam devletidir. Yani İslamiyet'i ön planda tutan, devletin ana temellerinin İslami prensiplere dayandığı iddiasında olan bir devlettir. Şeriat devleti deniyor buna. Teokratik devlet diyorlar ama teokratik devlet daha farklı. Din adamlarının idare ettiği devlete teokratik devlet denir. Bunun bugün bir örneği var. Vatikan. İkinci bir örneği benzer bir şekilde İran. 1952'den önce Tibet böyleydi. Başka bunun örneği yoktur. Yani din adamları tarafından idare edilen devlet yok. Osmanlı... Bir ara Karadağ öyleydi. Osmanlı Devleti din adamları tarafından idare edilmiyor.
Halifelik sıfatı sebebiyle...
Halife din adamı değildir. Çünkü bir kere İslamiyet'te ruhban sınıfı yoktur. Yani din adamları sınıfı yoktur. Din adamı demek... Tamamen pratik bir tabir. Dini eğitim almış kimselere din adamı diyoruz ama Hristiyanlık da öyle değil. Veya Budizm de öyle değil.
Yani bizdeki Şeyhülislam'ın karşılığı Hristiyanlıktaki
Papa değildir.
Papa değil midir?
Ya Patrik değildir, hayır. Şeyhülislam bir hukuk bilginidir. Herkes Papa olamaz ama herkes Şeyhülislam olabilir.
Kısa bir ara verelim, tamam. Devam edelim izninizle. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı kültürünü ve Osmanlı'nın kendi kültürü içindeki alt kültürlere nasıl baktığını konuşuyoruz. Her kültürün birbiri içinde erimesi, hani bizim o mozaik dediğimiz, bizim karışım dediğimiz şey gerçekten Osmanlı'da yaşanmış mı? Yoksa hani her kültür kendi içinde, yani şöyle bir şey mi acaba? Yani öyle bir içecek ki, İçtiğinizde her birinin tadını ayrı ayrı alabiliyor musunuz?
Bugün herkes böyle söylüyor ama hiç öyle değil. Osmanlı bir mozaik değildir. Asla mozaik olmamıştır. Mozaik karışık taşların bir araya düşenmesiyle olur.
Ve güzel Osmanlı bir desen ortaya çıkması beklenir.
Tamam, çıkabilir. Ayrı mesela Osmanlı böyle değildir. Hiçbir imparatorluk böyle değildir. Bugünkü bakış açısı, bugün insanların görmek istediği bu. Ama öyle değil. Hadiseler bulunduğu tarihi şartlar içinde değerlendirilmeli. Osmanlı Devleti'nde 72,5 millet insan yaşıyordu. Bu bir kere kesin. Buçuk derler.
Bu şey ifade olarak böyle deniyor. Ama hani o buçuk neresi de merak ettim.
Çingeneleri kastederler. Yani bu olacak bir şey değil. Neticede çingeneler kültürüyle, varlıklarıyla yani hiç de buçuk olacak bir değiller. Ama halk arasındaki anlayış böyle. 72,5 millet bir tabirdir. buçuğu da çingeneleri ifade ettiğini söylerler. Ben onların buçuk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben çingene kültürünü, onların müziğini, sanatını, tarihi yapılarını az çok kendime göre incelemiş bir kimseyim. Onun için yani onlardan, eğer onlar buçuksa çeyrek, onda bir olacaklar da vardır. Onun için bu bir tabir olarak evet, söyledim
özellikle
ben bunu.
Özellikle müzikteki baskınlıkları ortada.
Dünyanın her yerinde. Evet. Dünyanın her yerine gidin. Macar müziğinin, Rus müziğinin, İspanyol müziğinin, Balkanlarda müzik çok gelişmiştir. Altında hep çingene müziği vardır. Türkiye'de mesela, Türkiye'de de öyledir. Düşünün Türk sanat müziğindeki sirtolar, longalar ki çok beğenilerek dinlenilen bu müzik parçalarının hepsinin arkasında çingene müziği vardır. Çok meşhur bestekarlar çingenedir. Tamburi Cemil Bey çingeneydi mesela.
Şimdi mesela Tamburi Cemil Bey'den bir eser.
Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta, şiirde öyle geçiyor malum. Çok muazzam bir virtüözdür. Ya, tambur virtüözüdür. Oğlu Mesut Cemil Tel uzun zaman radyoda fasıl heyetini idare etmiş. O da müzisyendir babası gibi. Bu bir ayıp da değildir, kusur da değildir. Nitekim Osmanlı bestekarları arasında çingene asıllı kimseler çoktur. Enteresan, Ermeniler de çoktur. Osmanlı sanat müziğine, Türk sanat müziğine gönül veren en ileri gelen millet kimdir deseniz Ermenilerdir. Udi Arşak Çömlekçiyan, Kemani Serkis Efendi, Ovrik Efendi, Pimen Şen, bunların hepsi Ermeni asıllıdırlar.
Tiyatroda da yine aynı şekilde.
Tiyatroda da öyledir. Yani sanatkar bir millettir. Ermeniler sanatkar bir millettir. Her sanatta, her fende mahirdirler. Şimdi mozaik değildir Osmanlı Devleti. Nasıl değildir? Bir, ülkede Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ayrı kompartımanlarda yaşarlar.
Yani aynı yolda, aynı raylarda gidiyor olmalarına rağmen.
Evet, bir ayrı kompartımanlarda.
Peki bunlar arasında bir derecelendirme var mı?
Var. Şimdi Hristiyan dediğimiz zaman tek bir millet değil. Rumlar ve Ermeniler başta olmak üzere iki ayrı millettir bunlar. Bir araya gelmesi asla mümkün olmayan iki millettir. Çok da birbirlerinden hoşlanmayan iki millettir. Bir Ermeni Rum'a türkü tercih eder. Rum da Ermeniye türkü tercih eder. Her ikisi
dil
de
mi demek lazım acaba?
Dil. Hani dil. Dil tabii. Dil mi şimdi demek artık lazım? Şimdi hala şimdi muhafazakar olanlar belki vardır. Hala da edenler vardır da yani dünya çıkarları her şeyin önüne geçti şimdi. O ayrı mesele. Çeşitli Hristiyan mezhepleri. Bunlar da ayrı birer kompartımanın içinde ayrı birer. Hatta bunlar da ayrı birer kompartıman desek yeri var. Yani Rumlar ve Ermeniler birbirinden ayrı iki kompartımandır. Düşünün aynı mahallelerde yaşamaz.
Aynı kapıdan girip çıkmayı tercih etmiyorlar.
Birbirlerinin kiliselerine gitmezler. Bu kadar farklıdır. Yahudiler ayrı bir kompartımandır. Hatta Yahudi mezhepleri vardır. Karayim mezhebi. O ayrı bir kompartımandır. Onlar da birbirlerinden aynı kiliseye gitmezler. Gelelim Türklere. Türkler bir kompartıman mıdır? Görünüşte öyle. Müslümanlar. Ama bunların altında en başta kalabalık sayılarıyla Türkler, Araplar, Boşnaklar, Çerkezler, Pomaklar, birkaç öbek var, Kürtler. Bunların her birisi ayrı kompartıman demeyelim ama aynı kompartımanın içinde farklı kabinlerde
seyahat ediyor.
Ne deniyor ona? Onu da unuttuk artık. Pullman olunca trenler 6 kişilik şeylere, ama bazı şeyler hatırıma gelmiyor çok kullanmayınca belki. Böyle yaşarlardı. Birbirlerine karışmadan.
Hani şey gibi düşün. Yataklı kompartmanlarda her birinin ayrı.
Şimdi bunlar birbirleriyle evlenebilir mi? Evlenebilir. Aynı din mensupları. Ama çoğunlukla evlenmemişler. Çünkü dilini anlamıyor. Herkes Türkçe konuşmak mecburiyetinde değil. Bir Kürt dilini anlamadığı bir Türklerin için evlensin. Bir Türk dilini anlamadığı Kürtlerin için evlensin. Çerkezlerle evlilik var ama daha ziyade Çerkez kızlarıyla evlilik var. Kızı alıp aileye sokmak, elimine ve asimile etmek mümkün, dilini öğrenmek. Kadından beklenti cemiyette daha azdır. Dili sonradan da öğrense olur. Ama meziyetleri buna galebe çalmıştır. Ama çok fazla evlilikler yok. Aynı coğrafyada yaşamalarına rağmen farklı şehir ve köylerde oturuyorlar. Yani Kürt köyleri değil, Türk köyleriyle karışık değil. Türk köyleriyle Çerkez köyleri karışık değil. Türk köyleriyle Arnavut köyleri karışık değil.
Peki iletişim yok mu aralarında?
İletişim var, şöyle var. Eğer o, mesela diyelim ki bir Pamakköy'ü düşünün. Bu Pamakköy eğer Türk köylerine yakınsa Türkçe de biliyor, Pamakça da biliyor. Türk köyü Pamakköy'lerine yakınsa ve başka Türk köyü fazla değilse Pamakça da biliyor, Türkçe de biliyor. Yani bu baskınlığa göre etrafındakilerin, mesela bir Türk köyü Kürt köylerin arasındaysa iki dil konuşuyor. Veya aksi, Kürt köyü Türk köyleri arasındaysa iki dil konuşuyor.
Yani aslında
anlaşabilmek için diğerleriyle.
Aslında çok kültürlü, mozaik demeyelim ama çok dilli bir hayatları var.
Çok kültürlü. Çok dilli ve çok hukuklu bir hayat var. Hı hı. Bir kere çok dil konuşuluyor. Türkçe ancak resmi vazife alanların bilmesi gereken bir dildir.
Onlar için zorunlu.
Memurlar mecburidir. Hatta meclis kurulduğu zaman 1. Osmanlı Meclisi 1876 yılında bazı mebuslar Türkçe bilmiyorlardı. Biz Türkçe bilmiyoruz. Anayasa resmi dil Türkçedir, yazmasın demiştir. Ahmet Vefik Paşa 4 sene uzun zaman öğrenirsiniz demiştir. Ve bunu geçiştirmiştir imparatorluklarda.
Yani aslında bir ders de vermiş.
Evet, resmi. Bu bir kaçınılmazdır.
Dokunulmazlık koymuş
ona. Türklerin üstünlüğü onlara baskısı değil. Devletin bir dili olur. Nitekim evet. Rusya'da da, Avusturya'da da böyledir. Ama bunun dışında insanlar Türkçe öğrenmek mecburiyetinde değildir. Gerek de yoktur zaten. Hayatında kullanmayacağı bir dildir onun için. Yani Mutki Dağı'nda yaşayan bir Kürt hanım için Türkçe bilmesi hiçbir şey ifade etmez. Çerkez köyleri içinde yaşayan bir göçebe Çerkez için Türkçe öğrenmek bir şey ifade etmez. Arnavutluk'ta yaşayan bir Türk için de, Arnavut için de Türkçe konuşmayı öğrenmesi bir şey ifade etmez. Ama kendi dili önemlidir. İmparatorluklar böyledir. Dolayısıyla imparatorluk çok dile müsamaha göstermiş. Tolerans deniyor buna. Hı hı. Hoşgörüyü ben beğenmiyorum. Hoşgörü biraz senin yaptığın yanlış ama ben bunu görmezden geliyorum. Böyle bir şey yok.
Hiç kimsenin, işte var onda biraz.
Hiç kimsenin milli özellikleri, ırkının, soyunun özellikleri küçümsenemez. Herkesin kendisine göre üstünlüğü vardır. İkincisi çok kültürlülük vardır. Herkes bulunduğu coğrafyada kendi kültürünü, kendi yemeklerini, kendi kılık kıyafetini yaşatır. Ama burada evolüsyon yani evrim kaçınılmazdır, karşılıklı etkileşme. Biraz evvel söylediğim gibi Kürt göğlene yakınsa Kürtlerin, Kürtler için Türk göğlene yakınsa Türklerin etkileşmesi kaçınılmaz olur birbirlerinde. Bu böyledir. Ama çok kültürlülük bir kere kabul edilmiştir. Üçüncüsü çok hukukluluk. Bu önemli. Günümüzde çok nadir rastlanan bir durum bu. Çünkü devlet hukuk demektir. Devlet bir hukuk düzeni koyar.
Kurallar
İnsanlar
demek.
Beraber yaşıyor. Bu kurallara uyacaksınız der. Herkes o kurallara uyar. Ancak imparatorluklarda böyle değildir. Çünkü o devirlerde hukuk kuralları dinden kaynaklanan kurallardır. Osmanlı Devleti de diyor ki herkes dininin kurallarına uysun. Müslümanlar İslam hukukuna uysun. Hristiyanlar Hristiyan hukukuna uysun. Yahudiler Yahudi hukukuna uysun. Bunu da kendi mahkemelerinde yapsınlar. Dolayısıyla bir Hristiyan evlenme, boşanma, miras gibi bir davası olduğu zaman ister Osmanlı mahkemesine getirir, ister kendi mahkemesine götürür. Kendi mahkemesi nerededir? Bağlı bulunduğu ruhani lider, metropolit, başrahip, hahambaşı, onun aynı zamanda hakimidir.
Peki onun aldığı karar Osmanlı hukukunda geçerli
mi? Geçerlidir. Osmanlı makamları bunu infaz ederler.
Yani bunu onaylar.
Evet. Yani hiçbir şey sorgulamadan baş rahibin, metropolitin, katogikosun, marhasanın neyse rütbesi, onlar herkes bu kararı veremez. Tabii ruhban sınıfında belli rütbelerde kimseler adli kararlar verirler. Buradaki kararı Osmanlı makamları kimin tarafından verilirse verilsin onaylar. Çünkü o kararı verenler zaten birer Osmanlı memurudur. Patrik, metropolit, hahambaşı sıradan adamlar değildir. Cemaat seçer ama padişah beratıyla tayin edilirler.
Osmanlı yani cemaatin seçtiği bütün memurlar, kişi onaylanarak o göreve
bütün
gelir.
Memurlar padişah beratıyla tayin edildi. Berat olmadan hiçbir kimse namaz kıldıramaz, fetva veremez, kadılık yapamaz, vazife yapamaz hiçbir şey. Mutlaka berat denilen bir tayin vesikası olması lazım.
Onun vicdani sorumluluğu da o zaman padişahtadır.
Padişahtadır tabii. Padişah gerektiğinde denetleyebilir tabii. Ama padişah şöyle yapıyor. Onlar aralarında seçiyorlar uygun olanı. Çünkü ruhban sınıfının taşıması gereken belli hususiyetler var. Seçiyorlar. Padişah da bakıyor. Bunu milli güvenliğe aykırı bulmazsa onaylıyor. Değilse başka bir aday gösterin diyor. Nadirdir bunun olduğu. Ama umumiyetle tasdik etmiştir. Diğer devlet adamlarında da yani. Hükümetin tavsiye ettiğini padişah tayin eder. Tek tek araştırmaz. Çok nadirdir sakınca koyduğu, ben bunu istemiyorum yerine başkasını bildirin dediği çok nadirdir padişahın. Bu da enteresandır günümüz demokratik geleneğinde. Şimdi gayrimüslimler isterlerse Osmanlı mahkemesine gelirler. Enteresandır ki Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimler umumiyetle Osmanlı mahkemelerine gelmişler. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kere Osmanlı mahkemeleri ucuzdur. Başvurmak daha kolaydır. Harçları düşüktür. İkincisi temize tabidir. Yani Osmanlı Mahkemesi'nin verdiği karar hukuk aykırıdır dediğiniz zaman götüreceğiniz bir yer vardır. Ama Metropolit'in verdiği karar nihayidir, kesindir, bir üst makamı yoktur.
Yani kendi tercihleriyle diğer tarafı geçtikleri de olabilir.
Evet oluyor. Üçüncüsü de kilise mahkemeleri umumiyetle hatır gönül işinin daha çok yürüdüğü bir yerdir. Cemaat içinde hatırı sayılır, zengin, kiliseye yardım eden birisi varsa eğer onun karşısında bir adam, bir gariban bir adam varsa onun Rum olup olmadığına bakılmaz.
Böyle bir eşitlik yok mudur? Yani oradaki mahkemede...
Eşitlik tabii ki vardır ama...
Yazılı bir eşitlik midir bu yoksa uygulamada da var mı?
Uygulamada hiçbir zaman olmaz. Hakime sormuşlar. Taraflardan demişler birisi hatırlı bir adamsa demişler karar vermek zor olur. Yok zor olmaz, onun lehine karar veririm, iş biter. İki tarafta hatırlıysa zor olur demiş.
Doğru söylemiş.
Şimdi bu böyle bir durum
var. Çıkması görmüş.
Hatta şikayetler var, metropolitler Osmanlı hükümetine başvuruyor. Bizim mensuplarımızın davalarını Osmanlı mahkemeleri kabul etmesin diye davalar var. Osmanlı hükümeti de diyor ki sadece evlenme ve boşanma ile ilgili davalarında müdahale etmeyin. Kendi mahkemelerine gitsinler. Çünkü bu çok dini konudur. İnsan, ama onun dışındakiler de isteyen Osmanlı mahkemesine gelir. Osmanlı mahkemesine gelince de sen artık bir Osmanlı vatandaşı gibisin, ben sana Müslüman aile muamele yaparım demiyor. Kendi dininin getirdiği ayrıcalıklar varsa buna müsamaha ediyor. Mesela içki almak, satmak, meyhane açmak, içmek Müslümanlar için ya caiz değildir. Bir Müslüman bir Müslümanın içkisini dökse ödemez. İçki içtiği zaman ceza görür. İçki alıp satamaz. Ama bir gayrimüslim için bu maldır. İçki içtiği için bir gayrimüslime ceza verilmez. Alıp satması caizdir.
Yani bu dini kurallara göre yönetilen bir devlettir. Sen burada içki içemezsin demiyor.
Demiyor.
Hatta tam tersi onun ruhsatını kendi eliyle veriyor.
Efendim senin dininde bu yasak değil, bizim dinimizde yasak diyor.
Bugün, bu ayrımı bugün, net hissedebilmek, üstelik üstün olmasına, güçlü olmasına rağmen bunu yaşatabilmek büyük
efendim işte
bir
Osmanlı'nın
hassasiyet.
Üstünlüğü burada. Bugün benim diyen demokratik ülkede bu tahammülü göremiyorsunuz. Yani ülkede ağırlıkta olduğu halde ne yapabilir? Yani Osmanlı ülkesindeki Rumlar vermeyenler Osmanlı Devleti hayır satmayacaksınız, içmeyeceksiniz dediği zaman ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Ama Osmanlı Devleti yapmamış. Neden? Çünkü bu bir iç hukuktur. Yani Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber bunu emrediyor. Kendilerinin Hristiyanlara verdikleri bir atifet, bir lütuf, bir ihsan değil. Dinlerinin gereği olarak yapıyorlar.
Kendilerini o kuralların üzerinde görmemişler. Belki de uydukları kural kendilerini üstün göremeyecekleri bir kural olduğu için böyle.
Hatta burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Gazetelerde falan yazıldığı için söylüyorum. Bazen Osmanlı Devleti'nde içki yasağı çıkmış. Nasıl içki yasağı? İçki zaten yasak. Nasıl içki yasağı olur diye gazetede bazı gazeteciler falan şaşırıyorlar. Bazı padişahlar da bu içki yasağını kaldırmış, gördün mü? Bak kendisi içki içtiği için kaldırdı. Mesele şu. Sur içi Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir yerdir. Padişahlar bakıyorlar, gayrimüslimlerin işlettikleri meyhanelere Müslümanlar da gizliden gizliye gidiyorlar. Bunu önleyemeyince sur içinde meyhane açılmasını yasaklıyorlar. Bu sur dışında açılmasına mani değil, Hristiyanların içmesine mani değil. Sonraki padişah bu tehlikeyi geçince tekrar meyhanelerin açılma izni veriyor. Gayrimüslimler meyhane açabilir Osmanlı Devleti'nin, Müslümanlar açamaz. Bunu bilmeyenler de, bu ayrılığı, bu inceliği bilmeyenler de bak diyor Osmanlılar zamanında bazen yasak olmuş, bazen serbest olmuş.
Peki şu kadar mı geniş, bu kadar mı rahat elinde içkiyle dolaşabiliyor mu bir gayrimüslim?
Buna bir ceza verilmez ama belki işte umumi ahlak ve adabı rencide ediyorsun sen gibi bir şey verilebilir, ceza verilebilir. Yani yoksa bunun bir cezası yoktur.
Yani ona içki içtiği için. Bu sınırlar içinde içki tükettiği
tabii,
için
dinlerinin icablarına uymaları amme düzenini bozmamakla kayıtlıdır. Hristiyanlar çan çalabilmişlerdir Osmanlı Devleti'nde, haç gezdirebilmişlerdir, paskalyalarını kutlayabilmişlerdir, buna müdahale edilmemiştir.
Şimdi tabii siz bunu söylerken ben zaman zaman size de anlatmışımdır belki dinleyicilerimize de benim rahmetli amcam, şimdi Rumeli göçmeniyiz biz, amcam orada kalmış ailesiyle birlikte bir öğretmen. Ve kurban kesemediklerini ben çok iyi biliyorum.
Buyurun, çok enteresan. Osmanlılar'da bırakın bu tarafı, yani gayrimüslimlere verilen hürriyeti düşünün. Hatta bununla ilgili fermanlar var. Haç gezdirilmesine, çan çalınmasına müsaade edin. Yalnız diyor ezan okunurken o anda haç çan çalınmasın diyor.
Yani üstünlüğü orada gösteriyor. Hani ezan duyulmaz. Sesini baskılamasın.
Ezan beklesinler diyor. Ezandan sonra sadece bu kadar bir istisna getirilmiş. Bunlar çok enteresan. Osmanlı kültürü dünyanın, ben Roma kültürünü daha çok ilgileniyoruz mesleğimiz itibariyle. Rusya ve Avusturya ki biraz Osmanlı Devleti'ne benzer. İngiltere, yakın çağ İngiltere sömürge imparatorluğu biraz benzer. Fakat hiçbirinde Osmanlılardaki gerek ırklara, gerek kültürlere, gerek dillere, gerek dinlere olan toleransı göremiyoruz. Yani Osmanlı Devleti bir numunedir. Bugün bile herkese örnek gösterilen Amerika'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu tolerans yoktur.
Ki Amerika Osmanlı sistemini uygulamaya çalıştığını kendi tarihçileri aracılığıyla
ifade ediyor.
Yani kendisi örnek aldığını ifade ettiği için bunu
zaten
söylüyorum.
Zaten Amerika'daki müspet şeyler zaten Osmanlı'ya benzerliğiyle paraleldir yani. Osmanlı'ya benzediği şeyler güzel hakikaten. İnsan hakları, kimseye karışılmaması, yani azınlıkların, kültürlerin kendisini ifade edebilmesi, kökene bakılmadan liyakat sahibi kimsenin yükselebilmesi Amerika'da Osmanlı Devleti'ne benzeyen. Ama ne çare ki zincirlere yapılan muameleyi düşünün. Hala daha WASP denilen beyaz Anglo-Sakson ve Protestanların üstünlüğünü düşünün. Hala Müslümanlara dudak kıvırmayı düşünün. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu'na benzemiyor.
Tabii şimdi bu yakın zamanda çok tartıştığımız için söylüyorum. Amerika'da mecliste Ermeni, sözde Ermeni tasarısıyla, soykırımıyla ilgili bir tasarı oylandı ve devam da edecek, hala yankıları devam ediyor, sürüyor. Böyle enteresan bir çelişkinin yaşandığı ülkede, kendisinden kilometrelerce uzaktaki bir olayı sanki içindeymiş, yaşamış, tarihçileri tespit etmiş gibi onaylaması bir soru işaretini de beraberinde getiriyor ki kendileri kuruluş döneminden itibaren Amerika'daki yerli halka yaptıklarını bir düşünürlerse.
O öyle bir. İkincisi, bunun yeri parlamentolar değildir. Parlamentolar kanun yapan yerlerdir. Üçüncüsü tabii bunlar politik mevzulardır. Ülkesinde yaşayan Ermenilere bir yandan Hulusi çakıyor. İkincisi, tabii Amerika'da da iki parti vardır. Demokratlar, Cumhuriyetler, sağcı solcu diyebiliriz bunlara. Aralarındaki fark çok az olsa bile neticede politik maksatları ve argümanları farklıdır. Birbirlerini sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kongrede demokratların bir ağırlığı var. Bu tarafta cumhuriyetçiler iktidarda ve muhtemelen gelecek iktidar demokratların olacak. Şimdiden iktidar alabilmek için Ermenilere göz kırpıyorlar. Şimdi başka yönü var. Bu işin Türkiye ile ilgili kısmı var. Türkiye, Amerika'nın Orta Doğu'da çok önemli projelerinde ortak partner olan bir ülkedir. Ama zaman zaman yaramaz çocuk gibi bu partnerlikten vazgeçmektedir. Doğrudur, yanlıştır. Ben bunu burasını sorgulamıyorum, realiteyi söylüyorum. Amerika bazen zaman zaman çocuk böyle elinden, annesinin babasının bırakıp kaçarken daha kuvvetli çeker ya. Böyle soykırımlarla Kürtlere Kuzey Irak'taki oluşuma göz kırparak falan PKK'yı tekrar bir şöyle üfleyip canlandırarak Türkiye'yi tahrik eder. Bak gördün mü, bunlar benim elimde, tekrar benim elimden tut, bunlardan vazgeçeyim diye. Bu biraz da bununla alakalıdır. Yani Türkiye, Amerika'nın dizinin dibinde ondan gayet iyi ilişkiler içinde olsa ne soykırım, ne PKK, ne Kuzey Irak problemi, ne başka bir problem olmayacağından ben eminim. Ama dünya politikası böyledir.
Ama şimdi tabii bir yandan Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek isterken, Avrupa Birliği ile Amerika'nın arası bu kadar açılmışken, ki bunun izlerini çok rahat görüyoruz, çok yakın zamana kadar PKK Avrupa'da Fransa'dan büyük destek görürken şimdi Amerika'dan destek görüyor.
Çünkü şeyler değişti. Dengeler. Ortodoks'taki dengeler değişti. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi tabii Cumhuriyetçiden istemediği bir şey. Demokratların istediği bir şey. Demokratlar gelirse desteklerler. Cumhuriyetçiler istemezler. Bu böyle. Dünya politikası böyledir.
Evet. Tabii globalleşme dediğimiz şeyin izleri bunlar. Hani evet. O nedir diyoruz ya globalleşme. Yani işte biraz da budur.
Kaçınamazsınız. Yani dünya politikası, ilişkileriniz var, borç almışsınız, ekonominiz onlara bağımlı, ihracatınız bir tarafta Avrupa Birliği ülkeleriyle, siyasi ve ekonomik bağlılığınız Amerika'ya, IMF vasıtasıyla, bulunduğunuz coğrafya Amerika'nın güç coğrafyası, hinterland'ı, bir tarafta ise Rusya'nın güç bölgesiyle, nüfus bölgesiyle hudutsunuz. Böyle kritik bir yerde ben kapılarımı kapatırım, sınırlarımı kapatırım, kendi kendime yeterim demek isteyenler var Türkiye'de, bir grup, az da olsa. Ama öteden beri geldikleri için gücü olan bir grup bu. Bunlar bunu savunuyorlar ama artık bunu doğru da olsa, yanlış da olsa savunmak mümkün değil. Bu artık geçmiş. Globalleşmenin önünde durmak, küreselleşmeye karşı çıkmak mümkün değil. Beğenseniz de beğenmeseniz de, o zaman yapacak bir şey kalıyor. Globalleşmenin içinde varlığını, kültürünü, benliğini, şahsiyetini muhafaza ederek asgari zararla globalleşmeyi ayak uydurmaktır.
Tabii biz hani biraz da geçmişten ders alma konusunda galiba zayıf davranıyoruz. Benzer problemleri yaşadığımız halde şimdi karşımıza çıktığında onunla ilk defa karşılaşıyormuş, evet, gibi bocalıyoruz. Bu bizim bir hatamız. Bunu belki biraz geride bıraktığımızda daha sağlıklı karar almaya da başlayacağız. Şimdi tabii
bizim, sözünüzü unutmayın, bir hafıza kaybı problemimiz var. Bu hafıza kaybını biz bazen bilerek, bazen bilmeyerek yapıyoruz. Yani muazzam bir coğrafyada, biraz evvel söylediğim gibi 72,5 milletle beraber yaşama kültürümüz var. Buna birlikte yaşama geleneği deniyor. Bu geleneği bazı ülkeler 100, bazıları 50, bazıları 200 senedir sürdürüyor. Daha eskisi yok. Tarihte sürdürenler olmuş, Roma gibi. Ve bugün sürdürmeye çalışanlar muvaffak oluyorlar. Bazen muvaffak olamıyorlar. Biz bu şeyi yaşadığımız halde ve bunda da geçer not aldığımız halde, yani tarihte,
yani
başarılı olduğumuz halde biz bu mirası reddediyoruz. Bu imparatorluğu yıkan İttihat ve Terakki mirasına sarılıyoruz. Bunu savunuyoruz. Daha bölücü, daha böyle farklılıkları vurgulayıcı,
cephe,
daha agresif, daha karşı tarafı yok farz eden, daha şövenist. Yani bu bizim mirasımız bu değil. İddia ederek ki Osmanlı 620 yıllık Osmanlı tarihinde 10 seneyi ifade eder. Felaketlerle dolu bir 10 senedir. Cinayetlerle dolu bir 10 senedir.
Konuştuk onu.
Hala faturasını ödüyoruz şu anda. Bu mirası savunmanın manası yok. Bizim savunacağımız çok güzel bir miras var.
Şimdi
kimse Osmanlı'ya dönelim, Osmanlı Devleti'ni tekrar kuralım demiyor. Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Devleti yapan, süper güç yapan, şu kritik coğrafyada rahat yaşamasını sağlayan prensipleri bugüne uyarlayarak devam ettirelim ki bunlar üniversal prensiplerdir, evrensel prensiplerdir. Bizi 21. yüzyıla taşıyan prensiplerdir. Bu prensiplere biz sarılırsak
modernleştirerek uygulamak çok
ayağımızı yere sağlam basar ve bir güç olarak dünya coğrafyasında yer alabiliriz.
Aslında hani biraz önce 64 ayrı devletten söz ettik. Osmanlı coğrafyasından ayrıldıktan ve bağımsızlığını kazandıktan sonra ciddi bir bocalama yaşadığını kabul etmek gerekiyor.
Evet, hepsi öyle. 64 devletin hepsi böyle.
Çünkü bunlar hakikaten çok zengin bir coğrafya. Tabii. Altyapısı zengin, kültürü zengin, tarihi mirası zengin ama bakın işlerinden kaç tanesi sıyrılıp da ben dünya ekonomisinde söz sahibiyim diyebilmiş.
Evet, suni ayrılmalardır çünkü. Yani milliyetçilik cereyanı artık eski hızını kaybetti. Ortada görülen ise globalleşmeye direnmedir. Globalleşmeye direnen insan kültürünü, dilini muhafaza eder. Buna karşılık hala statükoyu muhafaza edip globalleşmeye karşı gelmek isteyen insanlar başka bir cephede bunu reddediyor. Halbuki bilmiyorlar ki onlar bu globalleşmeye karşı mukavemetin argümanlarıdır. Kültürünü, dilini, dinini muhafaza etmek. Siz hem globalleşmeye karşı çıkıp hem de bu dilini, kültürünü muhafaza etmeye karşı çıkarsanız o zaman bindiğiniz dalı kesersiniz. Yani ulus devlet, nasıl ki bir zaman imparatorlukların modası geçti, şimdi ulus devletin modası geçti. Artık insanların farklılıklarının vurgulandığı devletler moda. Hı hı. Ve giderek de bütün dünya devletleri en azından medeni ve demokrat olmak iddiası onlar. Hı hı. Böyle oluyor, kaçınılmaz. İşte bu arada sessiz sedasız yaşayabilmek lazım. Hı hı. Tahammül ederek yaşayabilmek lazım. Bunu da bize eski Osmanlılar gösteriyor.
Oradaki o hayat sabrını onlarda bulmak mümkün.
Bir ülke fethediliyor Osmanlı Devleti'nde. Oraya kendi kanunlarını deklare etmiyor. Oranın mahalli kanunlarını deklare ediyor. Mesela Akkoyunlu toprakları fethedildiği zaman asırlarca Hasan Padişah kanunu denilen Uzun Hasan Bey'in çıkarttığı kanunlarla oranın arazi ve vergi sisteminde tatbik edilmiştir.
Bundan gocunmamış.
Gocunmamış, kaldırmamış, yeni kanun yapmamış. Hasan Padişah kanunu 200 küsur yıl orada devam etmiştir.
Vatandaş kabul ediyorsa eğer, evet. Uygulamaktan
bırakın Hasan Padişah kanunu, o bir Türk ve Müslüman hükümdardır. Bulgaristan ve Sırbistan fethedildiği zaman Bulgaristan Kralı Şişman'ın, Sırbistan Kralı Stefan Duşan'ın yapmış olduğu arazi ve mali kanunlar vardı.
Yani imar iskan planları şimdiki,
evet,
gibi.
Evet, onları yerinde bırakmıştır oradaki Sırp ve Bulgarlar için. Romanya fethedildiği zaman Yaş Voyvodası'nın çıkarmış olduğu, şimdi Romence ismi hatırımda değil kanunun, buna benzer bir kanun Osmanlı yerinde bırakmıştır. Oradaki Romenler için uygulansın demiştir. Bizim böyle bir geleneğimiz var çok şükür. Belki genlerimizde az da olsa kalmıştır. Zamanla ortaya çıkar.
Çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle birlikteydi. Yarın yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.